Ayrım 31. Işığın ilk paragrafı içten bir pişmanlık ve sonra bu pişmanlığı aşan gerçek bir hayranlıkla yüklüydü. Seni sevebilmeliydim. Çünkü bu hem ahlaksal hem de yazgısal bir gereklilikti. Adalet duygusunun sınırı olmayan, içindeki gizli beninin peşinden büyük ve uzun yolculuklara çıkmış birini sevmeliydim. Kendi olma cesaretini gösteren yürekli seyyahlar yalnızca kendileri için doğmazlar. Işık ikinci paragrafta da Tanrı'ya yöneltmediği ama nedense dinsel bir ton taşıyan bir üslupla özür dilemeyi sürdürüyordu. Lütfen beni affet, her şey çok garip ve anlaşılmaz. Bütün bu olup bitenin sonunda ne öğrendim biliyor musun? Ne yazık ki aşık olacağımız kişi en çok hoşlandığımız, beğendiğimiz ya da bunu en çok hak eden değil, en çok özlediğimiz yerine başka birini koyamadığımızmış. Ama şunu belirtmeliyim, ona varlığımın gizini hiç sunmadım, o hep senindi, senin kaldı. Tahir Bey ise görünüşte karısını teselli etmeye çalışmıştı. Bazı cümleleri ışığın kilerine karıştığından zorla okuyabildim. Işığı bağışlamış mıydı? Satırlarında bu sorunun cevabını aradım. Bence Tahir Bey'in bilerek gizlediği cevaplar oldukça belirsizdi. Belki ona haksızlık ediyorum. Çünkü sadece ışıkla ilgili olanlar değil, yazdıklarının çoğu belirsiz genellemeleri andırıyordu. Kesin olan şuydu, önüne geçilmez bir istekle yanıp tutuşuyordu. Sonsuz bilgi pınarını boşaltma isteği. Bilgi onu bunaltmıştı, zehirliyordu. Yazdıkları her şeyden çok bu boşalma isteğinin yatıştırılmasıyla ilgiliydi bence. Hayatında hiç aşık olmamış biri için aşk konusunda söyleyecek çok şey olduğu fark ediliyordu. Ama söyledikleri öylesine ağdalıydı ki, okurken sözcüklere yapışıp kalmamak için büyük çaba harcamak gerekiyordu. Aşkın temelinde bir başkasınınkini değil, kendi varlığımız vardır. Çünkü severken farkında olmadan aslında kendimizi yüceltir, kendimize yöneliriz. Aşk kişiliğin dış çemberinde doğar ve merkeze doğru ilerler. Sonunda kişinin benliğine bir ok gibi saplanır. Yaranın derinliği tutkunun şiddetiyle orantılıdır ve sanılanın aksine gerçek aşk asla kişiden uzaklaşan ve seyrelen bir durum değildir. Özlemeye gelince özlemek acıyla akrabadır. Lokomotifle katar gibi. Ama hangisi ötekini çeker, işte bu belirsizdir. Hem ışığın hem de Tahir Bey'in yazdıklarını söylenenlere ilham vermiş olmama karşın bütünüyle kavrayamıyordum. İki soyut ve aynı yöne dönük mantık benimkine yabancı, benimkiyle uyumsuzdu. Ne ışığın varlığının gizini ne de aşkın kişiden uzaklaşmadığını ve benliğine bir ok gibi saplanmasını anlayabiliyordum. Sanki ikisi de sözlerini gizledikleri, sadece melodisini mırıldandıkları bir şarkı söylüyorlardı. Bu yüzden şarkıyı bir türlü bütünüyle çıkaramıyordum. Işığın benimle ilgili değerlendirmeleri, belki suçlamaları demeliyim, daha anlaşılırdı. Çünkü öfkenin ateşi sözcükleri kaplayan ağdayı eritmişti. İlk karşılaştığımız andan itibaren bana dostça davrandı. Bunu kabul etmek zorundaydım. Ancak daha sonraları dostluğu, eşitler arasındaki bir alışverişten daha çok, karşısındakine tutunup ayakta kalmayı amaçlayan, tek taraflı bir yöneliş olarak algıladığını anlayacaktım. Aslında hayatı beceriksizce kurgulanmış, gereksiz yere uzatılmış bir hikaye gibi sıkıcı. Sanki başkası tarafından uydurulmuş bir yalanın üstüne temellendirilmiş. Peki böyle biri de nasıl ilgi duydun? Sadakat. Evet, hep sadıktı. Sanılır ki sadakati mutluluk ya da pişmanlık izler. Onunkinin ardında can sıkıntısı var. Bu sıkıntı da dahil. Hiçbir davranışı zihnimde yeni bir düşünce yaratmıyor, karşılık vermiyor. Bana verdiği sığ ama o ölçüde baş döndürücü bir benlik. Ancak tıpkı soğuk ülkelerin ressamlarının sıcak renkler kullanması gibi sığlığının kalıcı bir çekicilik ürettiği de bir gerçekti. Birkaç sayfa sonra bana duyduğu ilgiyi tekrar tanımlamaya çalışıyordu. Anlaşılan her şey olup bittikten sonra bile bunu çözememişti. Ona yönelişimin nedeni sadece ve sadece soyut benliğim olmalı. Karşılaştığımızda çalkantılı bir soyutluğun içinde bata çıka seyrediyor ve somutla bağ kurmak istiyordum. Bu anlaşılması zor bir neden mi sence? Bilmiyorum, bildiğim ona karşı duyduğum ilginin akıl dışılığı. Ondan uzak duramadım, sanki sakladığı bir hazinesi vardı ve ben o hazinenin peşindeydim. İçindeki parçalanamaz, asla yok edilemeyecek o duyarsızlığını istiyordum belki de. Çünkü duyarlılıktan ve vicdandan sıkılmıştım onunla karşılaştığımda. Bunu hatırlıyorum. Sen göğsümdeki değil kulağımın dibindeki vicdanlığın. Bir bakıma çok olağan, bir bakıma çok değişikti. Başkaları gibi beni fethetmeye kalkışmadı ama ben yine de teslim olmamak için direndim. Onu bütünüyle benimsemeden önce epeyce bekledim. Bu yüzden onu kabullenişim parça parça oldu. Önce düşman gibi bakmayan gözlerini, ardından dostluğunu, sonra sevgililerine bir kadınınki gibi teslimiyetle sunduğu vücudunu ve nihayet sinsi, sonunda insanı ele geçiren o göz alıcı yalınlığını, boyun eğişini. Oysa yalnızca kendisi gibi bencil kadınlarla ilişki kurmayı yeğlediğini seziyordum. Bu tür ilişkilerde kişilik kusuru saymadığı bencilliğinin dengelenmesi, ortaya tutkusu olmayan, kendini korumayı öne alan, kısa sürede hiçbir zaman serüvene dönüşmeyen sıradan aşklar çıkarmış olmalıydı. İstediği her kadını baştan çıkarabileceğine eminim. Ama bu kof gösteriş merakını andıran bir yetenekti. Kof, çünkü baştan çıkarma niyetinin özünde aşıklara özgü o sahip olma duygusu yoktu. Kısacası kurak, tozlu bir ruhu vardı çünkü hiçbir sevgi pınarı ruhunu sulamamıştı. Bir çöl gibiydi, ben bir yana hayatında kırık dökük bir aşka bile yer yoktu. Aslında o sevse sevse ancak 17 yaşındaki bir kızı sevebilir. Çünkü 17 yaşındakilerin henüz bir kişiliği yoktur, değil mi? 1982'nin sonuna doğru o sırada ilişkimizin durumu nasıldı ben hatırlamıyordum. Defterine yazdıklarından ışığın bir fikri olduğu açıktı. Küçümsemeyle gölgelenmiş kafa karışıklığının açık örnekleri. Bir sevgili edinmek her şeyden önce yeni bir kişilik yaratmaktır. Çünkü insan önce bir kişilik icat eder, sonra icat ettiği o kişiliğin içine girer. O bunu yapamayacak kadar tembel. Peki ya ben? Ben kibirliyim, ikimiz de birimiz kişilik kusurunu aşamadığından, öteki ise üşendiğinden değişmeden hala birbirimize bakıyoruz. Yine de bir kişiliği olduğunu itiraf etmeliyim. Ama bölük bölçük, saçma sapan, kısacası parçalara ayrılmış bir kişilik bu. Boş bir güven, sonradan görmelik, özentili yapay bir şıklık. Eğer biraz tutkulu olsaydı bu tutku tutkal gibi parçalarını yapıştırıp onu bir arada tutabilirdi. Bu arada evinde hiç geçmiş yok, köksüzlüğün başka bir kanıtı. Paragrafın devamı yine Tahir Bey'e yöneltilmiş bir yakarıştı. Ne budalalık, sana aklımla yönelmişken ona sadece tutkuyla bağlandım. Bu ancak benim gibi birinin yapabileceği bir hata, öyle değil mi? Onu kişisizlikle itham etmem tam bir ikiyüzlülük aslında. Aşık olduğumda sanki bir yabancıyla karşı karşıyaydım. Onu hiç tanımamıştım. İnsan tanımadığı birinde nasıl bir kişilik bulmayı umar ki? Tahir Bey paragrafın sonuna bir cümle eklemişti. Sadece bu cümle bile sahip olduğu bilgiyi ne kadar çok önemsediğini ele veriyordu. Tutku kişilikle ilgilenmez. Çoğu kez kötülük kutbuna meyleder ve bu saf haliyle en çok aşkın ve edebiyatın malzemesidir. 14. sayfa bütünüyle ışığın bazen olmadığını, bazen de parçalı olduğunu söylediği kişiliğimle ilgiliydi. Bu konu aklını gerektiğinden çok kurcalamışa benziyordu. Çünkü 3 kısa paragrafı yazmak için epeyce uğraşmış, sayısız cümlenin üstünü çizmişti. Aslında eğilimleri konusunda hiç yalan söylemedi. Ama bence bu davranışın ardında dürüstlüğü değil, başkalarına sunacağı idealize edilmiş bir kişiliğin olmayışı yatıyordu. Çünkü en gerçek yalan biçim verilmiş kişiliktir. Kendimizi karşımızdakine istediğimiz biçimde kabul ettirme çabası. Eğer acımasız olmam gerekirse, kişiliğinin ahlaki, duygusal ve insani bir çatısı olmadığını söyleyebilirim. Kişiliğim dediği o şeyin merkezinde kalın bir küf vardı sanki. Burada Tahir Bey'e sesleniyordu. Güç sana her zaman yakışmıştır. Onun üstünde ise bol bir palto gibi sırıtırdı eminim. O güçsüzdü, içinde sırtını dayayıp direnebileceği, üstünde kalkıp durabileceği bir dayanak, öz yokken yine de onu hayatın içinde dimdik ayakta tutan kuvvet neydi? Çok düşündüm. Belki köksüzlüğü, ruhsal açıdan yerleşik olmamasının verdiği hareket yeteneği. Cevap bu olabilir mi? Anlamsızlık bu. Ama zaten onun yaşamına verdiği bir anlam da yoktu. Anlamsızlığının nedeni de kesinlikle buydu bence. Onun için sadece değerli olan önemliydi. Yani benim gibiler ya da şeyler. Bu güzelliğimi betimlemek için seçtiği sıfatların hep çok somut, genellikle de mücevherlere ait olmasından bile anlaşılırdı. Yaşamını bunlar süslüyordu. Birini elde etmiş olmak ona yetiyor. Kazandığı zaferlerin üstüne gelecek inşa etmek aklına bile gelmiyordu. Bu tavrın aslında yıkıcılık olduğunun ikimiz de farkında değildik o zamanlar. Üstünü çizdiği cümleleri zorlukla okudum. Henüz nasıl harcayacağına karar vermediği parası var ve kendini hayatın kollarına atmaya hazır. Ama yazık ki bir hayatı yok. Burada gülmüş olmalı. Beni bu nedenle, yani kendine bir hayat edinmek için istiyor. Yine de kendini ortaya koyuşundaki yalınlığın etkileyici olduğunu kabul etmeliyim. Onu şu haliyle tanımlamak gerekirse, kendini ne iyiliğe ne kötülüğe adamış, ikisine de eşit uzaklıkta hareketsiz duruyor diyebilirim. Yoksul biri gibi, aslında bu pek de yanlış değil. Çünkü maddi açıdan ne kadar cömertse ruhsal açıdan cimrinin teki. Yoksullara para dağıtır ama onlara acıyamaz. Cömertliği bir erdem olarak değil de parayla satın alabileceği bir sıfat olarak görüyor olmalı. Bu paragrafın altına Tahir Bey düzeltme yapan bir hoca tavrıyla kıza bir cümle eklemişti. Sevmeyi bilmeyenin acıma duygusu olabilir mi? Onu ışığın kısa bir cümlesi izliyordu. Belki de onu sık sık aldatan duyarsız bir iradenin kurbanı oldu hep. Öteki sayfalarda genellikle yaptığı, daha doğrusu başlayıp bitiremediği resimlerle ilgili, kendini sivri diliyle insafsızca eleştirdiği düşünceleri, sağlığıyla ilgili sorunları, bazılarını hatırladığım olaylarla ilgili kayıtlar ve her seferinde üstünü çizip karaladığı sayısız şiir vardı. Son sayfalarda eskisi kadar iyi görmediğini, kırmızının tonlarını ayırmakta zorlandığını 3 kez belirtmişti. Yazdığı her satırda huzursuzluk, endişe ve tabii mutlaka küçümseme buram buram kokuyordu. Överken bile yermişti beni. Sevişirken inanılmaz, bunu inkar edemem. Bence olağanüstülüğün sırrı sevgisizliğinde değilse, bu işi hayvanlara özgü bir doğallıkla yapılışında. Ne çelişki, bedeni göz alıcı bir saflıkla alıcısına sunulmuşken, ruhu bezdirici bir yavanlıkla dolu. Belki ruhunu küçümsüyorum ama bedenine tapıyorum. Ah, yaşamını üstüne temellendirdiği şeyi bir keşfedebilsem. Boşuna çabalıyor olabilirim. Belki de içi hiç yapılanmadı ve ruhu büyük yıkımlarla dolu. Aslında oldukça saçma bir düşünce bu. Çünkü onun ruhu yok. Evet, yok. Kendini kendinden bile gizleyen birine nasıl ulaşabilirim? Birkaç sayfa sonra ışığın kısa cümlesini Tahir Bey'in yorumu izliyordu. Birbirleriyle zekalarını yarıştırmaya çıkmışlar gibi. Duyduğum acı tıpkı gölge gibi, aşkı izliyor ve asla yok edilemeyecek. Tahir Bey'in cevabı ben anlamasam da kısa ve netti. Mutluluk acıyla kaynağının yer değiştirmesinden doğar. Hiç mutlu olmayanlar mutsuzluğun da farkına varamazlar. Sonra ışığın yine sonu gelmeyen mantıksal bağlantıları tartışılır, rastgele sayıklamaları. Kendisini daracık bir hiçliğin içine hapsetmişti. Buna rağmen küçücük, evet küçücük bir adım atıp duvarlara yaklaşmadı. Dışarısını hiç merak etmemiş olmalı. Meraksızlık, düş kurmak. Düş kurmak mutsuzluğun sonucu mudur yoksa mutluluk özlemi mi? Her neyse, o mutlu, her şeyi doyurulmuş biri gibi hiç düş kurmaya kalkışmadı. Çorak hayal gücü hiç filizlenmedi. Hep gözüyle gördü, yüreğini kullanmadı. Daha ilk günden beni tutuklamaya geldiğinde bile fark ettiğim belirgin sınırları vardı. Benimse hiç olmadı. Kollarını hep yengecin kıskaçlarını andıran bir biçimde önünde yay çizer gibi tuttuğuna bakılırsa, yapısı dişi, bu yüzden seven değil, hep sevilen olmak istiyor. Sevmeyi kusur sayıyor gibi. Aslında eğilimlerimizin birer kusura dönüşmesi olağandır değil mi? Çünkü kusurlarımızı eğilimlerimizin tutkusu doğurur. Ama o kusursuzdu. Çünkü hiçbir eğilimi ve tutkusu yoktu. Sadece kaygıları vardı. Kayıtsızlığının ve duygusuzluğunun nedeni olan kaygıları. Kayıtsızlık ve duygusuzluk endişeye karşı geliştirilen kalkanlar değil midir? Tanrım, kişiliğinin yansıdığı yüzey öylesine ince ve mat ki. Birkaç sayfa sonra yine endişe konusuna dönmüştü. Benim endişelerime, var olduğundan habersiz olduğum kaygılarıma. Derin, geniş endişesinin kökeninde ne var? Çocukluğu, babası? Hayır, asla babası olamaz. Aslında kaygılarının değil, kıskanmamasının ardında babası, yani babasızlığı var. Annelerini babalarından kıskanmayan erkek çocuklar kıskanmayı hiç öğrenemezlermiş. Aslında babası olsaydı da hiç kimseyi kıskanmayacağına eminim. Çünkü o üşengecin teki, kıskanmayacak kadar tembel. Ruhsal anlamda tabii. Ruhsal olarak öylesine tembeldi ki kıskanmak bir yana, düşsel anlamda bile olsa kendini hiç aldatmaya kalkışmadı. Hep endişeliydi ancak keskin sezgileri vardı. Sık sık benim bir ölü olduğumdan kuşkulandığını hissederdim. Bunun nedeninin sadece bende var olan, başkasında hiç karşılaşmadığı yalnızlık duygusu olduğunu söylemişti bir keresinde. Belki haklıydı, yalnızlıktan sıkılmazdım. Çünkü insan ne zaman kendini yalnız hissetse hemen kendini aramaz mı? Peki neden ölüyüm ben? Cevabı Işık yerine Tahir Bey vermişti. O kırık ama kendinden emin el yazısıyla. Çünkü en mutlak, en sonsuz yalnızlık ölümdür. Dostoyevski okumamış birinin bunu kavramış olması şaşırtıcı. Bu arada babası olmayanın tanrısı da olmaz. Ama anlaşılan o tanrı tanımaz biri değil, daha çok temel güvenlik duygusu kurulmamış, oluşmamış birine benziyor. Bu da babasızlığın bir sonucu olmalı. Dostoyevski, demek Tahir Bey o gün Dostoyevski okuyup okumadığımı sorduğunda kim olduğumu biliyordu. Peki nasıl? Cevap açıktı. Bu defteri çok daha önce, belki 1983'te Işık öldükten hemen sonra okumuştu. Defteri bu gözle tekrar gözden geçirdim. Tahir Bey iki değişik kalem kullanmıştı. Defterin sonunda yazdıklarının mürekkebi daha parlaktı. Bu aradığım kanıttı. Işık'ın günlüğü zorlukla yazdığı belli olan cümlelerle sona eriyordu. Yüzümle ilgili ilk ve tek paragraf buydu. Hayatında terk edemeyeceği hiçbir şey yok. Yüzünden bile vazgeçebilir. Varlığını besleyen, ona böylesine kesin ama tanımsız, keşfedemediğim bir kimlik veren gizne... Bilmiyorum ama beni yavaş yavaş yok eden bu giz, bunu biliyorum. Giz kimliğinde gizli ve bulaşıcı emin olduğum tek şey bu. Bunları okuyunca dik yokuşun sonuna varmak üzereymişim gibi durakladım. Işık da hiçbir şey bilmiyordu, güldüm. Söyledikleri bilgiye değil, sezgiye dayanıyordu. Hayal kırıklığı, kendimi geriye bıraktım. Canım yine içki istiyordu. Hemen banyoya gidip yüzümü soğuk suyla yıkadım. Sonra uzun uzun daha önce hiç bakmamışım, sırdaşımmış gibi bakarak aynadaki yüzüme daldım. Korkmuş, bütünlüğü allak bullak olmuş biriydi karşımdaki. Ama aynada gördüğüm yüzdeki korkunun inandırıcı bir temeli vardı, ışığın varlığı. Işığın varlığının labirentlerinde dolaşmıştım, bundan daha ürkütücü ne olabilirdi? Kendime hak vererek pusuya düşmüş bir hayvan gibi gelecek merakıyla beni seyreden yüze sempatiyle gülümsedim. Işığın anlattığı ya da anladığı kadar karmaşık ya da ayrıksı biri değildim ben. Sorun bakış açısıydı. Işığın hatasının beni hep bir sanatçının gözüyle görmek olduğunu şimdi yazdıklarını okuduktan sonra daha iyi anlıyordum. Değerlendirmeleri buğurlu bir camın ardında duran bir nesnenin resmedilmesi gibi sisliydi. Sevdiği bir portremi çizerken var olan hatlarımı değil, var olmasını umduğu belirsizlikleri önemsemiş, öne çıkarmıştı. Umutla başımı salladım. Işık beni küçümsemiş olsa da ben kendime tarzı olan bir yaşam yaratabilmiştim. Işığa gelince o yaşamı, belki de sanatını gerektiğinden fazla ciddiye almış, Tanrı'ya eş bir ihtirasla sonunda labirentlerinde kaybolacağı bir karmaşa yaratmayı yeğlemişti. Dudaklarımı keyifle kıpırdatırken birden ışığın varlığında saklı olan o gerçeği fark ettim. O mutlu olmak için yaratılmamıştı. Aslında bunu kavramam için talih bana birkaç kez fırsat vermişti. Üstelik ilkini her yeri sellerin bastığı o yağmurlu günde önüme kadar getirmişti de. Seviştikten sonra aynaya gidip uzun uzun yüzünü seyrettiği o koyu akşamüstü. Boy aynasının önünde şaşkındı. Hep yüz yüze olduğu halde hiç karşılaşmayacağını sandığı şeye, gerçek kendisine baktığını fark etmişti sonunda. Yüzü asılmıştı, midesi bulanıyordu ve bitkindi. Bitkinliğinin nedeni ne havanın kasveti ne de sevişmenin yorgunluğuydu. Mutlu olma isteği çökmüştü. Sevişmelerimizin artık alışkanlığın hüzünlü bir yinelenmesi olduğunu anlamıştı. O gün mutsuzluğunun derinliğini anlamalıydım. İkinci olay ayrılışımızdı. Işıktan ayrılır ayrılmaz varlığım yok oluşun yarattığı o yıkıcı kaostan kurtuluvermişti. Çünkü ışığın mutsuzluğunun gölgesi üstümden kalkmıştı. 31. ayrımın sonu. Sayfa 416.